Ayrım 48, sayfa 404, Resmo. Smyrna nihayet Glafkos'un keyifli zamanını yakalamıştı. Önce geniş bir kayık tabağı yerleştirdiği incirleri masanın üzerine bıraktı. Bu kez Glafkos'un gizemli davranan kurnaz tavrının bacağını kırmaya niyetliydi. Güneş batıyordu. Akdeniz maviliği yine koyu ve düzgün bir laciverde dönmüştü. Birazdan Glafkos'un seyretmeye doyamadığı turuncular bahçeyi bir ucundan öteki ucuna saracak ve keyifli bir akşamüstünün hicranlı ılıklığını getirecekti. Smyrna şansını denedi. Mutlu görünüyorsunuz. Glafkos kaçın kurrasıydı. Ne küçük kurnazlıklara önem verecek ne de Smyrna'yı mahzun edecek bir sert tavrın sahibi olacaktı. Sor bakalım, nedir zihnindeki cinlik? Smyrna ilk fırsatı kullandı. Neden sadece kuzey deyip gerisini anlatmaktan kaçıyorsun? Glafkos bu kez cömertti. İncirlerden birini aldı, ikiye bölüp yarısını Smyrna'ya uzattı. Bunu yersen sohbete devam ederim. Smyrna'yı seyre koyuldu. İncinin tadına varan keyfini bekledi. Bitirince kendi payını ağzına attı ve hemen çiğneyip yuttu. Sesinde Smyrna'nın beklediği sükunet vardı. Glafkos'un sesi bazen insanı ürküten bir titreyişle yükselirdi. Doğu deyince ürkerim. Doğu, insan akıbetinin bütün sırlarını bilir. Ölümün gizlerini saklar ve susar. Batıda ise bu sırların biraz şaşkın, biraz kurnaz ama daima keyifsiz merakı vardır. Bu merak ne dağlara çıkar ne kuyulara iner. Bu da benim keyifsiz dediğim hayattır. Smyrna kavramak istediklerinin sıralamasını yapmıştı. Aklındaki ilk merakı dillendirdi. Güneyden niye korkuyorsun? Korkmak mı? Evet. Neden sırtını güneye çevirmek için gönlüne bir çare üretmişliğin yok? Var. Bir süre sessiz kaldılar. Bu kısa konuşma istenen sonucu sağlamamıştı. Smyrna dedesinin ruhunda korkulu bir doğu telaşı olduğunu fark etmişti. İnsanın ölümün sırlarını sakladığı yönden ürkmesinin bir sebebi olduğunu anlamıştı. Bu sebep, kendi hayatının telaşlı bir ölüm korkusu geçirdiğinin işaretiydi. Daha fazla sorup deşmenin anlamı yoktu. Telaş, size tehlikenin yüzünü gösterse bile ruhunu kavrama şansını vermezdi. Turuncular kaybolmak üzereydi. Smyrna dedesini kucakladı. Hadi, karanlık basmadan içeri girelim. Üşüyeceksin. Glafkos ayağa kalktı, incir tabağından bir tane aldı, bölmeden Smyrna'ya uzattı. Ödülü hak ettin. Sonra asıl konuyu hızla anlatıp konuşmayı sonuçlandırmak istedi. Güney'in bana korkuyu hatırlatan bir geçmişi yok. Kuzey'i daha fazla sevmek elimde değil. Güney, korkak zihnimin ruhumda yarattığı gereksiz bir telaş heyulasıdır. Smyrna bu apansız cevaptan etkilendi. Glafkos'un zaman zaman şaşırtıcı olan tavırlarına alışmıştı ama şimdi yaptıklarının anlamını kavramakta zorlandı. Heyula, bu sözcük sende bir korkunun değil, bir sırrın sıkıntısını taşıyor, haksız mıyım? Sır mı? Evet, sır. Aramızda yalan yok, sır da yok. Sadece yaptıklarımızı suçlamayan bir merakımız var. Ara sıra sen bu merakı kendine saklıyorsun. Hepsi bu. Glafkos, masanın üzerindeki bıçağı kaptığı gibi fırlattı. İkisi de aynı yöne baktılar. Glafkos, hissedişleriyle maharetinin birleştirmiş ve tek atışla balkona tırmanan küçük bir yılanı tam başından vurmuştu. Smyrna ürktü. Titriyordu. Dedesine sarıldı. Glafkos, torununu kucakladı, kulağına fısıldadı. Çocukluğumda Osmanlıcayı öğreten bir hocam vardı. Şimal, sol anlamına gelir. Sadece bir yön değil, ruhu olan bir cihet tarifidir derdi. Biraz sustu, Smyrna'nın göz bebeklerine baktı. Turuncuların son ışıkları bu saydamlıkta yansıyordu. Kulağına fısıldadı. Biliyorsun, ben solağım. Gök gürledi. Bütün bakışlar gökyüzüne çevrildi. Bulutsuz ve mavi bir kubbe müktedan bir ihtiyar gibi gülüyordu. Parios, siyah önlüğünün kendine yakıştığını biliyordu. Okula varıncaya kadar bu temiz kıyafeti korumanın özenini gösteriyor ve yağmur boşanırsa ümitlerinin ziyan olacağı korkusuyla adeta titriyordu. Elini hırkasını çıkarıp Parios'un omuzlarına koydu. Yağmur yağarsa önlüğüne bir şey olmaz. Okula az kaldı. Okul yaylaya çıkan yolun sonundaydı ve düzgün bir yolu da yoktu. Kuzey Çamlık köyünün adı Mübadiller olarak değiştirilmiş, gelişleri memnuniyet vermeyen bu yerleşme can sıkmaya başlamıştı. Köye okul yapılması yerine başka bir köy okuluna gönderilmeleri en kısa sürede büyük anlaşmazlıklar yaratacağı hissini veriyordu. Okul bahçesinde öğrencilerin devam edecekleri sınıfları belirlemek için tabelalar konulmuştu. En son sırada Mübadiller yazıyordu. Eleni Parios'u son sıraya doğru yaklaştırdı. Kendinden önce gelen birkaç mübadil çocuğu da temiz kıyafetlerle sıraya girmişlerdi. Eleni, mübadiller tabelasının önünde gelmiş olanları selamladı. Parios'u öptü ve sırasına yerleştirdi. Köyün kabadayı öğrencileri, mübadillerin gözlerini ilk günden korkutmayı düşünmüşler ve adım adım her hareketi planlamışlardı. Önce mübadil çocukları okulun normal öğrencileriymiş gibi sıraya dizilecek, daha sonra hepsi sert itiş kakışlarla en gerilere atılacaktı. Kabadayı çocuklar kendi aralarında varılan anlaşmayı aktarıyorlardı. Güya konu okul müdürüne açılmış ve ses çıkarmayacağının sözü alınmıştı. Anlaşılan öğretmenler de ağızlarını açmayacaklardı. Musa üzüm kızın mezarının başında diz çöktü. Manzarayı görünce gözlerinde nemli bir tebessüm boy verdi. Dua etti, toprağını beledi, tepelerden topladığı kır çiçeklerini serdi. Suladı, Fatiha okudu. Eğildi, sadece ikisinin duyacağı bir fısıltıyla anlatmaya başladı. Mevlevi dergahına sığındım. Rahatım. Ruh terbiyesinden geçiyorum. Eğer gönlümü aldatmıyorlarsa çabuk öğreniyormuşum. Okuma yazmayı öğrettiler. Orada kalmamı istiyorlar. Eğer orada yaşarsam, mübadeleyle gönderilmem gerekmeyecekmiş. Sana danışmaya geldim. Bir süre bekledi. Ses gelmeyince üsteledi. Dergahta diyorlar ki, ayda bir gün taşra sıram gelecekmiş. Gelip seninle sohbet edeceğim. Durgunlaştı. Ağlayacak kadar duygulanmıştı. İşin bütün gerçeğini anlatmayı istiyordu. Bir şeyin sırasının gelmesinden daha önemlisi kıvamının oluşmasıydı. Bu kıvamın kapısında beklediğini biliyordu. İşi kısa kesmek istedi. Oğlumuza Şerife bakıyor. Vasilisi çok iyi insan. Kendi oğlu gibi şefkat gösteriyor oğluna. İçini saran bir hisle geri döndü. Şerife ile Vasilisi mezarlığın kapısındaydılar. Kucaklarında bebek vardı. Musa, üzüm kızın toprağından bir avuç alıp havaya savurdu. Sonra Şerife'nin yanına gitti, kucaklaştı. Vasilisi'yi de kucakladı. Sevinçlerini paylaşmak için hatırlarını sordu. İşittiklerinden irkildi. Vasilisi sıkıntılıydı. Bize zorluk çıkarıyorlar. Hakları yok ama şimdi talih onlardan yana. Musa ne olduğunu anladı. Yapabilecekleri şeyin çok sınırlı olduğunu biliyordu. Onları cesaretlendirmek istedi. Aklınızın uygun bulduğunu yapın. Siz mutlu olursanız öyle sevinirim ki işte öyle olur. Şerife'den oğlunu aldı, bağrına bastı, yanaklarını öptü. Adını ne koydunuz? İkisi de birbirine baktı. Musa güldü. Adını Girit koyun. Her dine, her dile, her fikre uygun düşen, İtirazsız bir nimet gibi hepimiz bağrımıza basarız. Köy meydanından feryatlar yükseliyordu. Okulun kabadayı öğrencileri tasarladıkları gibi mübadil çocukların gözlerini korkutmak için hepsini en arka sıraya itmiş ve tek ayak üzerinde beklemeye mecbur bırakmışlardı. Aralarında tek diklenen Parios'tu. Bu cesur çocuğu sindirmek için koltuk altlarından urganla bağlamışlar, okulun bayrak direğine asmışlardı. Parios'un çırpınışları karşısında kahkahayı basıyorlardı. Bazılarının anne ve babaları da aynı şenlik içinde eğlenmekteydiler. Anastas gürültüye döndü ve beyninden vurulmuş gibi okula doğru koşmaya başladı. Bayırdan henüz düzlüğe çıkmıştı ki silah sesiyle olduğu yere çakıldı. Parmak uçlarında patlayan silahla başını kaldırdı. Evinin balkonunda Glafkos tüfekle Anastas'ı hedef almış gibi görünüyordu. Sesi gördü. Bağırmıyor ama ne dediği herkes tarafından anlaşılıyordu. Olduğun yerde kal Anastas. Bu senin işin değil. Glaskov silahını tekrar ateşledi. Okul müdürünün şapkası kafasından uçtu. Daireler çizerek okul bahçesine düştü. Etraf sessizlik içinde kıvranıyordu. Üçüncü silah kabadayı çocukların ayaklarının ucunda patladı. Hepsi korku içindeydiler. Anne ve babalarının arka çıkacağı bekleyişi boşa çıkmıştı. Hızla okula doğru yürüdü. Tüfek elindeydi. Korumaları arkasından geliyorlardı. Doğru okul bahçesine girdi. Sonra geri dönüp bağırdı. Anastas, gel oğlunu kucakla. Kabadayı çocuklar, şımarık velileri, okul müdürü, silik öğretmenler titriyorlardı. Parios'u indirdiler. Glafkos silahı Parios'a uzattı. Kahraman ruhlu bir baban var. Sadece sevmekle olmaz. Layık olmaya çalış. Eleni koşarak okul bahçesine girdi. Parios'a sarıldı. Oğlum, ver o silahı sahibine. Anastas müdahale etti. Bırak kalsın. Glafkos hediye etti. Muvaffak olmak zor iştir. Mükafat ister. Düşünebiliyor musun? Bir insanın bütün emellerini değiştiriyorsun, hayallerini değiştiriyorsun. Değişmeyen tek şey çareleri. Simirna şafak vaktinin ilk ışıklarında uyandı. Her tarafta derin sessizlik vardı. Gece sıcaktı. Simirna bunalmış ve üstündekileri çıkarıp yatağa çırılçıplak uzanmıştı. Teni dinlenmiş ama içindeki duyguların heyecanlı varlığı baş kaldırmıştı. Genç ve diri bir beden yaz ortasına benzer kahredici sıcaklığın tesiri altındaydı. Sessizliğin etkisindeydi. Balkona çıkmak istedi. Girit, sada korundan dikilmiş sabahlığını giydi. Yakası geniş kesilmiş, omuzlarından aşağı doğru geniş kol ağızlarıyla görünüşüne hasretli bir manzara kazandırmıştı. Güzel bir kadının boyun zarafetiyle göğüs güzelliğini bütünleyen o geniş ve etkili pembe beyaz zemin gün ışığına çıkmıştı. Sabahlığın boyu diz kapaklarının üzerindeydi. Bol pilili bir etek gibiydi. Balkona çıktı. Hafif bir rüzgar saçlarını dağıttı. İnce sadakoru tenine yapıştırdı. Düz dokunmuş açık tahin rengi sadakor adeta bir ten gibi Simirna'nın bedenini sergiliyordu. Meme başları bu tahin renkli ipeğin tenine özenle düşürülmüş iki koyu pekmez damlası gibi dik, sert ve cesurdu. Bu üç sıfatın terkibinde bir kadın varlığının istek ve sabır iradesi vardı. Birden titredi. Bir cesur bakış varlığını hissetmiş ve asıl emelini kavramıştı. Bu Anastas olmalı diye düşündü. Balkondan aşağı baktığında yanıldığını gördü. Kapıda olgun yaşta bir kadın zarafeti bekliyordu. Kapıyı açan hizmetliye kendini tanıttı. Adım Eleni. Monsieur Glafkos benimle görüşmek istemiş. Simirna işittiklerinden etkilendi. Bu kadını ilk kez Anastas'ın yanında görmüş, sabırlı fakat hayran bakışlarının tesirinden rahatsız olmuştu. Konuşmak için fırsat arıyordu. Aradığı fırsat ayağına gelmişti. Böyle bir talihin keyfini kaçırmaya niyetli değildi. Yukarıdan seslendi. Misafirimizi içeri alın. Hemen geliyorum. İçeri girip üstünü değiştirmek istiyordu. Bahçe kapısının önündeki at kişnemesiyle irkildi. Anastas, kısrağını kapının önündeki sarmaşık güllerin sarıldığı demirlere bağlıyordu. Belli ki Anastas, atının terkisini atıp getirdiği misafirini, işi bitirince alıp götürmesini bekleyecekti. Kıskandı. Dikkat çekmek için balkonun cam sarkaçlarına koluyla dokundu. Işıltılı seslerle istediği dikkati çekmişti. Sarı, mavi, mor ve kırmızı camların oynaştıkça balkon duvarında yarattığı menevişler, Smyrna'nın cam duvarları gibi bulunduğu zemine bir haşmet manzarası kazandırıyordu. İşin farkında değilmiş gibi öne çıktı. Anastas'ın meraklı bakışlarla kendisine baktığına emindi. O sert, dik ve cesur iki pekmez damlası, Anastas'ın ruhunda sabırlı ama hasretli bir bekleyiş lezzeti yaratmıştı. Bunun tevekküle dönüşmesinden ürktü. Yeni bir cesaret kazandırma vaktinin geldiğini fark etti. Fırsatı kaçırmayacaktı. Birkaç gece önce evin verandasında iri göğüslü, girit kemençesi refakatinde söylenen bir hasretli sahil türküsüyle içeri girdi. Bu türkünün nakaratında hasreti gizleyen bir kıskançlığın feryadı vardı. Hicaz, bütün hüzünlerini bu feryadın hücrelerine yerleştirmişti. Glafkos bahçeye inmişti. Anastas ve Eleni'ye yer gösterdi. Hizmetliler koşuşturuyorlardı. Söyleyeceklerinin özetini yapmak kolaydı ama işine gelmiyordu. Masanın üzerine bir yığın anahtar fırlattı. ''Bunlar tavlaların anahtarları. Çayınızı için sizi oraya götüreceğim.'' Masanın üzerini hızla donatan hizmetliler ne olup bittiğini anlamakta zorlanıyorlardı. Hepsinde bir şaşkınlık vardı. Glafkos geriye doğru yaslandı. Sonra doğrulup öne doğru eğildi. Gözleri bir noktaya takıldı. Smyrna giyinmiş, merdivenlerden bahçeye iniyordu. Torununu seyretmekten zevk aldığı belliydi. İçinin intikamları büyümeye başlamıştı. Torununu belediye reisiyle evlendirme kararıyla belki sıkıntılarını hafifletmiş olacaktı ama içine sindiremediği bir felaketin kapısını açmış olacaktı. Tedirginliği yüzüne vurmaya başlamıştı. Geriye doğru yaslandı. İçindeki huzursuzluk arttı. Öne eğildi, sonra daha eğildi. Eli göğsünün üzerinde kilitlendi kaldı. Derin nefesler aldı. Ayağa kalkmak istedi, beceremedi. Elini uzattı, Smyrna'yı yanına çağırır gibi kıvranıyordu. Eleni koştu. ''Neyiniz var efendim?'' Anastas hemen Glafkos'u yere uzattı. Göğsünü açtı. Nefes almasını kolaylaştırmak istiyordu. Başını kendi dizinin üzerine koydu. Glafkos takati tükenmiş, birkaç küçük çırpınışla Anastas'ın elini tuttu. Başını hızla iki yana çevirdi. Şapkasını düşürdü. Sonra Anastas'ın elini tuttu, alnına götürdü. Saçlarının gizlendiği yeri açtı ve Anastas'ın elini alnına koydu. Hafifçe oynattı. Alnındaki derin bıçak yarasının bulunduğu yere koydu. Derin derin baktı. Gözleri nemliydi. Kirpiklerini kapattı ve başı düştü. Bir yabancı gibi bakışları eskimişti. Güz yorgunu gibi süzülmüştü. Yalnızlığın bittiği bir karanlık tepeden geliyormuş gibi heybetliydi. Ufuklarda ışık yoktu. Güneşler yorgun batıyordu. Gün bitmiş, gece bitmişti. Issızlığa uzanmış bir korkulu mekanda mor salkımlı baharlar canlanıyordu. Özlemleri sonsuz ve hazin bahçede mehtap bir uzak engine düşmüş gibi yorgundu. Epilog. Parios, devlet bursuyla Atina Hukuk Fakültesi'nde okudu. Okulu bitirince Hanya Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla Anastas ile Eleni'nin oğlu olarak nüfusa kaydoldu. Önce Anastas hayata veda etti. Resmo Belediye Meclisi üyesi olarak cenazesi itibarlı bir törenle kaldırıldı. İşini Eleni devraldı. Resmo'nun en büyük züccaciye dükkanı olarak bütün Girit'te nam saldı. Eleni, Anastas'tan sonra 20 yıl daha yaşadı. Parios, Selanik 1. İstinaf Mahkemesi hakimliğine tayin olunca dükkanı satıp oğlunun yanına yerleşti. Parios, Manisa mübadillerinden Zaharidis'in üvey kızıyla evlendi. İkizleri oldu. Biri kız, biri oğlan. Şerife ile Vasilis'i evlendiler. Üzüm kızın oğluna babasının ismi verildi. Musa Girit. Mübadelenin 1. yılında Midilli'ye göçtüler. Musa, Midilli Balıkçılar Kooperatifi'nin reisi oldu. Şerife 2. doğumunu yaparken öldü. Cenazesini bir gece yarısı Ayvalık'a götürdüler. Kimsenin bilmediği bir zeytinliğin batısına gömdüler. Rüzgar denizlerin helakini ayak kavuçlarına getirdi. Vasilisi ile Musa her yıl baba oğul bir gurur şafağı olarak sarımsaklı kumsalında dua edip grup vakti Midilli'ye döndüler. Nesibe Nusret uzak akrabasından Mehmet Nabi Bey ile evlendirildi. Kendisinin de istekli olduğu belliydi. Yeni tayin edildikleri Keskin kaymakamlığa giderken arabaları devrildi. Kimin istediği öğrenilemedi ama mezar taşına "Akıbet kader değil takdirdir" yazıldı. Bütün mal varlığı Mehmet Nabi Bey'den olan oğlu Bekir'e kaldı. Kirya Seher, Fotini, Berber Nuri erken gelen ecelleriyle öldüler. Hepsinin bedeni doğdukları İzmir'in topraklarına emanet edildi. İmbat üzerlerinden hiç eksik olmadı. Sakızlı Emil hercai yürekliydi. Girit'te sıkıldı. İlk fırsatta Sakız'a döndü. Küçük Emil'i de yanında götürdü. Sakız adası çorak, sessiz ve sabırlıydı. Sakızlılar sadece kendi derdini yaşamayı severdi. Neden iki tane sakızlı Emil olduğunu hiç sormadılar. Glafkos'un vasiyeti açıldığında cesedinin denize salınmasını istediği görüldü. Vasiyetini yerine getirdiler. Cesedi 5 gün sonra Güney Körfezi'nin Plakias tenhalığında kıyıya vurmuş olarak bulundu. Simirna bütün isteksizliğine rağmen belediye reisiyle evlendi. Ardı ardına 4 oğlan doğurdu. Erkeğine sadık kaldı. İkinci Dünya Savaşı'nda Malta adasına yerleştiler. Reis yatağında öldü. Geride itibarlı, varlıklı ve iştahlı bir Simirna bıraktı. Halil, Sofia'nın saadetine 1000 şükranlı ömür ekledi. Her pazar onu kiliseye götürdü. 2 çocuğu oldu. İkincisi doğduğu gün öldü. Adını Hasan koymuşlardı. Aynı gece Hasan Hoca'nın bir torunu daha doğdu. Halil, Alaçam'da fazla kalmadı. İlk fırsatta İstanbul'a göçtü. Patrikhane'ye yakın bir kagir eve yerleştiler. Halil, Unkapanı'nın en büyük tahin tüccarı oldu. Safiye daha iyi tüccar oldu. İyi anne, iyi komşu ve iyi Hristiyandı. Selanikli Şevket Bey umduğunu bulamadı. Hatırını sayacağını düşündüğü dostları ricalarının hiçbirine itibar etmediler. Leyla, Edirne Muallim Mektebi'ni bitirdi. Talihi yaverdi. Tayini İpsala'ya çıktı. O gece Hafsa'ya geçti, Selanikli Şevket Bey'in eşyasını topladı, İpsala'ya birlikte yerleştiler. Ares, Yunan hariciyesinde itibarlı bir diplomat oldu. Venizelos'un son yıllarında en yakın sohbet arkadaşıydı. Venizelos'un Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiği teşebbüsün bütün diplomatik hizmetlerini yürüttü. Damdösyonlu olgun kadın Pangaltı'daki evini bir sohbet meclisine çevirdi. Genç kızlığındaki hazlarından vazgeçmemişti. Her bahar ikindisinde süslenir ve evinden okuluna kadar yürürdü. Eski günlerin kucakladığı bedeni hala diriydi. Harbiyeli delikanlılar kendisini izliyormuş gibi sevinç duyuyordu. Binanın tam orta yerine gelince yüzünü döner ve 3 derin nefes boyu selamlardı. Venizelos ölünce cenazesine katılmak için Yunanistan'a gitti ve bir daha dönmedi. Stavrulo mesleğine devam etti. Dora'nın peşine düştü. İzini buldu ama Alaçam Deştimanı'nın gözlerinden öylesine korktu ki ödü kopuyor sandı. Aleko ve Maria Orta Kayalar Köyü'nün has yürekli ailesi oldu. Çocukları olmadı. Sokrates'e onlar baktılar. Her çarşamba gecesi kilisenin küçük salonunda köyün ileri gelenleriyle toplantılar yaptılar. Köyün imecesi bereketliydi. Papaz ölünce Sokrates kiliseye yerleşti. Pazar ayinlerini o yönetti. Akşamları uyumadan önce Hasan Hoca'nın emanet ettiği Kur'an'ı okuyup eski dostlarını hayırla yad etti. 90 yaşını aştı ve hiç bunamadı. Elden ayaktan da kesilmedi. Yorgo'yu bir gece kumar masasında vurdular. tam manasıyla kim vurduya gitti. Kitabın sonu 5 Haziran 2013.